Ayrım 5.
Harekât-ı milliye ise her kanunun fevkinde olan ahkâm-ı şeriye mucibince milleti tevhide sâidir. Dipnot 101. Ulu hemşehrimiz Atatürk sayfa 268. Sözleriyle milli hareket hakkında bilgi verilerek gerçekleri görmesi istenmişti. Buna rağmen mutasarrıf Necip Bey'in menfi tutumunda bir değişiklik olmaması üzerine işten el çektirilerek yerine muhasebeci Arif Hikmet Bey getirilmişti. Dipnot 102, TİH, C4, sayfa 90, yalnız burada 20 Ekim tarihinde görevden alındığı belirtilmesine rağmen Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin belirtilen kararında mutasarrıfın hala görevde olduğu anlaşılmaktadır ki, tarihte görüldüğü gibi 3 Teşrin-i Nisani 1335, 3 Kasım 1919'dur. Bilinen bütün menfi durumlarda rağmen Yozgat'ta da Sivas Kongresi'nden sonra Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyet kurulmuştu. Bölgede milli hareketi planlı bir şekilde başlatma, devam ettirme, halkı bu yönde teşkilatlandırma ve aydınlatma çalışmalarını bizzat yürütecek bir idare heyeti de teşkil edilmişti. Heyetin ve cemiyetin başkanlığına Müftü Mehmet Hulusi Efendi'nin getirdiği, üyeliklere ise Belediye Reisi Ahmet Başçavuşzade, Mahkeme-i Şeriye Başkatibi İhsan, Ulema'dan Hafız Şahap, Kazımzade Şükrü, Darende Kaymakamı Sabık-ı Süleyman Sırrı İçöz ve Divanlızade Ahmet, A. Hamdi Altıok, efendilerin seçildikleri Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 3 Teşrin-i Nisani 1135, 3 Kasım 1919 tarih ve 7 numaralı kararı ile 18-19 Taşrin-i Nisani 1335 tarih ve 24 numaralı kararlarında açıkça görülmektedir. Dipnot 103. Ulu hemşehrimiz Atatürk sayfa 273. Ayrıca İstanbul'da Ali Rıza Paşa hükümetinin 3 Mart 1920 günü düşmesiyle yerine Anadolu'daki milli harekete muhalif olmayacak bir hükümetin kurulması için İstanbul'a müdafaa-i hukuk cemiyetleri tarafından pek çok telgraf çekilmişti ki bunlardan bir tanesi de Yozgat'tan gönderilmişti. Bakınız M. Goloğlu 3. Meşrutiyet sayfa 312. Burada da hemen hemen aynı yukarıda belirtilen isimlerin zikredilmesi bu bilginin doğruluğunu teyit etmektedir. Halbuki milli mücadelenin ilk yıllarından bölgedeki çalışmalar anlatılırken Yozgat'taki bu milli cemiyetten adeta hiç bahsedilmez. Bu yıllarda bölgede cereyan eden olaylar genellikle ve yerine göre 1. 2. Yozgat ayaklanması veya Çapanoğlu isyanı isimleriyle çoğunlukla gayrimilli yani zararlı faaliyetler anlatılır. Bazı yerlerde ise yukarıdaki tespitimizden farklı bilgiler verilmektedir. Bakınız A. Yaşar Ocak, Milli Mücadele Çapanoğlu İsyanı, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, Cilt 9-10-11, Ankara 1973, sayfa 90. Yurt Ansiklopedisi, Cilt 10, sayfa 7646, Yozgat Maddesi. Şöyle ki, söz konusu cemiyeti Başçavuşzade Ahmet Başkanlığında, Çapanoğlu Celal ve Edip Beyler ile Müftü Mehmet Hulusi Efendilerin kurduğu belirtilmektedir. Ve adı geçen ansiklopedide Çapanoğlu isyanının çıkış sebeplerinden biri olarak da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucularından olarak gösterilen Çapanoğlu Celal ve Edip Beyler ile Müftü Mehmet Hulusi Efendilerin şahsi sürtüşmeleri ile cemiyetin uyum içerisinde verimli çalışma yapmadığı gösterilmeye çalışılır ki bu görüşe katılmak mümkün değildir. Yukarıda da açıklandığı üzere Çapanoğlu Celal ve Edip Beylerin cemiyetin kurucularından olmadığı anlaşıldığı gibi bu şahısların milli mücadeleye karşı baştan beri mütereddit bulunmaları, milli faaliyetleri tasvip etmemeleri ve bilahare isyan etmeleri zikredilen milli cemiyetin üyeleri dahi olamayacakları görüşünü iyice kuvvetlendirir. Ayrıca geniş bilgi için bakınız TİH Cilt 6 sayfa 90-115 Çerkesetem AGE sayfa 65-72 Esengin AGE sayfa 131-146 Yunus Nadi 1. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve isyanlar İstanbul 1955 sayfa 73-80 Yozgat merkezinde olduğu gibi kazalarda da milli faaliyetler ve teşkilatlanmaların olduğunu görmek mümkündür. Akdağ Minami'nden Kaymakam Tahir imzasıyla Sivas'ta kongreye gönderilen yazıda memurların, eşrafın ve mahalli ahalinin temsilcilerinin de iştirakiyle belediyede toplanan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Akdağ Madeni Şubesi'nin ittihaz eylediği mukarrerat gereğince alınacak bütün kararların ve teşebbüslerin doğrudan doğruya kazaya tebliği istenmektedir. Dipnot 104. İrade-i Milliye 28 Eylül 1135 Pazar numara 4. Cemiyet başkanlığına da daha sonra milletvekili olan Rıza Bey'in getirildiği görülmektedir. Dipnot 105 Goloğlu 3. Meşrutiyet Ankara 1970 sayfa 312. Livan'ın diğer kazası Boğazlıyan'da da aşağıda açıklanacağı gibi şuurlu bir milli faaliyet ve teşkilatlanmanın olduğu açıktır. Zira burada da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmuş olduğunu belirtilecek bir vesikanın mahiyetinden anlamak mümkündür. Dipnot 106 GATSEB-TİHA Dosya 81, Klasör 2481, Fihrist 12, Dosya 8, Klasör 556, Fihrist 12. Yalnız burada zihinlere şöyle sorular gelebilir. Yozgat merkezinde ve kazalarında mezkur cemiyetler kurulmuş olmasına rağmen neden henüz filizlenmeye başlayan milli devletin hükümeti durumunda olan Ankara hükümetine korkulu anlar yaşatan böyle ciddi ve tehlikeli bir ayaklanmanın çıkmasına mani olunmadı? Kısa zamanda bu isyanlar neden bastırılamadı ve benzerleri gibi. Hemen belirtelim ki konunun giriş kısmında da temas edildiği gibi Çapanoğulları uzun süreden beri bölgede geniş ve etkili nüfusa sahiptirler. Bunlar Liva merkezinde olduğu gibi kazalarda da Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın temsilcileri olarak bilhassa 1920 yılının 2. ve 3. aylarından itibaren milli hareketin aleyhinde gittikçe artan faaliyetlerde bulunmuşlardı. Dipnot 107 TİH Cilt 6 Sayfa 90. Bir de bölgede çapulcu ve eşkıya karakterli kişilerin bir hayli fazla olması ve bunların Çapanoğulları ile birlikte hareket etmeleri bölge halkının çoğu üzerinde olumsuz tesir yaratmış, hatta menfi propagandaların etkisiyle halkta şaşkınlık artmıştı. Milli birlikleriyle Antep taraflarından isyanın bastırılması için Yozgat'a gelen Kılıç Ali Bey durumu Ankara'ya halk hükümeti zayıf, asileri kuvvetli görüyor sözleriyle bildirmişti. Dipnot 108, aynı eser sayfa 95. Bölgedeki isyanların başlayış sebeplerini ve gelişmelerini açıklamak çalışmamızın dışında kalmaktadır. Bunun için bu mevzulara girmeyeceğiz. Ancak bölgedeki milli hareketlerin başarılı olmaması için İstanbul hükümeti tarafından her türlü propaganda ve iftira vasıtalarının kullanıldığını belirtmek uygun olacaktır. Öyle ki İstanbul'daki hükümet tarafından basının Kuvayi Milliye'yi Kuvayi Bayiye diye vasıflandırması ve ayaklanmanın bastırılmasında İlk gün 80, ikinci gün 60 ve üçüncü gün ise 40 kişinin idam edilerek öldürüldüğü gibi tahrik edici ve gerçek dışı haberlerin verilmesi de bunun en bariz misalidir. Dipnot 109, İkdam, 2 Ağustos 1336, numara 8419. Çünkü olayın bastırılmasında birinci derecede rolü olan Çerkes Ethem, idam edilenlerin sayısını 12 kişi olarak bildirmiş, hatta bunlardan 4 tanesinin kendi birliklerinden yolsuzluk yapanlar olduğunu belirterek adeta iftiraların ne derece şiddetli olduğunu göstermek istemişti. Dipnot 110 Çerkes Ethem AGE sayfa 65. Büyük tehlike arz eden ve bastırılması bir hayli uzun ve meşakkatli olan isyandan hemen sonra bölgede canlı bir teşkilatlanma ve milli birliğin kurulması çalışmalarını görmek mümkündür. Boğazlıyan'dan Kaymakam Bekir Sami imzasıyla Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 13.7.36.1920 tarihli şu yazı gönderilir. Bursa'nın sukuti elimi üzerine ahali-i mahalliye, cami-i kebire tecemmü ettirilerek, toplanarak, tarafı acizaden irad edilen mevizeyi, diniyeyi, mütakip bir süvari bölüğü bir piyade taburunun teşkiliyle kemali faaliyetle çalışmaktadır. Dipnot 111 Çerkes Ethem AGE sayfa 65. Ancak başka bir belgede Yavuz adı verilen tabur ile Nilüfer isimli süvari bölüğünün Boğazlayan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından teşkil edildiği vurgulanmaktadır. Dipnot 112 GATSEB TİHA Dosya 8 Klasör 556 Fihrist 12. Bu kuvvetlerden bölgedeki karışıklıkların önlenmesinde yararlanıldığı, aşağıda temas edileceği gibi cephede düşmanla savaşmak için bizzat cepheye de gönderilmişti. Garp cephesi kumandanı Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın 5 Ağustos 1336 tarihinde Eskişehir'den Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyasetine gönderdiği şu yazı bize durumu açık olarak göstermektedir. 1. Yüzbaşı Galip Efendi kumandasında Boğazlıyan'da bulunan 200 kişilik Boğazlıyan Kuvayi Milliyesi 24. Fırka emrine tahrikini ve malumat itasını Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'den rica ederim. Dipnot 113 GATSEBTİHA Dosya 8 Klasör 556 Fihrist 43-2. Keza bölgede ikinci defa baş gösteren ayaklanma sırasında isyancılar 18 Ekim 1920 günü 80 kişilik bir çete grubuyla Akdağ Madenini basmışlardı. Bu sırada bölgedeki isyanı bastırmakla görevlendirilen Çolak İbrahim Bey komutasındaki 2. Kuvayi Seyyare birlikleri Zile tarafında bulunuyordu. Bu durumda Yüzbaşı Abdullah komutasındaki Boğazlıyan Milli Kuvveti 80 kişilik mevcutla madene gelerek buranın asilerden temizlenmesini temin etmişti. Dipnot 114 TİH Cilt 6 Sayfa 109. Yozgat'ın diğer kazası Akdağ Madeninde de aynı şekilde milli kuvvetler teşkil edilerek Batı cephesine gönderildiğini şu yazışmalar bize göstermektedir. Yozgat mebusu Bahri ile Bolu mebusu Cevat 12 Ağustos 1336'da Akdağ Madeninden Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti Celilesine şöyle bilgi veriyorlardı. Maden kazası namına vatanı mukaddesimizi cephelerden bir kısmında müdafaa etmek azmiyle at, silah ve cephaneleri kendilerine ait olmak üzere 3 bölüğü ve 125 mevcutlu hafif bir süvari alayı teşkili için bir haftadan beri maden halkıyla beraber teşabbüsat-ı müştereke-i acizamiz muvaffakiyetle neticelenmek üzeredir. Bugün mevcudumuz 250'ye bali olmuş ve 200 kadar mutasavver kadromuzun itmam edileceği memul bulunduğu ümit edildiği maliftihar arz eylerim efendim. Dipnot 115 GATSEBTİHA Dosya 10 Klasör 557 Fihris 35-1. Büyük Millet Meclisi Reisi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın adı geçen mebuslara şifre müstaceldir kaydıyla 28.1336 tarihli cevabi yazılarında teşkil ettiğiniz kuvvetle hemen Ankara'ya hareket olunması ve vaktinizin işarını rica ederim diyerek hemen hareketlerini istemişti. Dipnot 116 GATSEB TİHA Dosya 10 Klasör 557 Fihrist 70. Sonunda da mebuslar Bahri ve Cevat Beylerin nezaretinde 350 mevcutlu maden süvari gönüllü alayının 1 Eylül 1336 günü Yozgat'a ve oradan diğer mahallelere hareket edileceği belirtilmişti. Dipnot 117 GATSEB TİHA Dosya 10 Klasör 557 Fihrist 115. Bütün bu bilgiler çerçevesinde şunları söylemek mümkündür. Milli mücadelenin Kuvayi Milliye dönemi olarak kabul ettiğimiz ilk yıllarda bölgedeki faaliyetler genel olarak isyanlara isnat edilerek Yozgat ve havalisindeki gayrimilli hareketler ele alınmıştır. Bu noktadan hareketle bölge ahalisini suçlamak, genellikle onları isyancı görerek tamamını töhmet altında bırakmak mümkün değildir. Bilakis Mustafa Kemal Paşa'nın ünlü süvarileri harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin harman olduğu diyar, Bozok Yaylası'nın çocukları var olun. Dipnot 118, derleyen Yılmaz Göksoy, Atatürk ve Yozgat, Yozgat 1974 sayfa 4. Sözleriyle Yozgatlıları belirtilen tarihlerdeki gayret, fedakarlık ve milli davaya bağlılıklarının tesiriyle de övdüğü bilinmektedir. Elbette milli davaya yürekten bağlı olmayanlar aleyhte çalışanlar olmuştur. Ancak azınlıkta kalan kimselerin çalışmaları umuma teşmil edilemeyeceği gibi aleyhte bir hüküm vermemizi de gerektirmez. Ayrıca belgelere teyit edilmeye çalışıldığı gibi bölgede aralıklarla da olsa 6-7 ay gibi oldukça uzun bir süre devam eden huzursuzluk ve kargaşalıklara rağmen Liva ahalisinin umumiyetle bu bölücü hareketleri tasvip etmediği, vatanın, memleketin düşmandan temizlenmesi için de gayret gösterdiğini söylemek mümkündür. İkinci bölüm. Ankara'da milli faaliyetler ve Ankara'nın merkez olarak seçilmesi. A. Ankara'da milli faaliyetler. 1. Ankara'da milli faaliyetlerin başlaması ve cemiyet kurma çalışmaları. Ankara, Anadolu'da stratejik önemi fazla olan şehirlerden biri olup demiryolu vasıtasıyla İstanbul'la irtibatlı bulunması sebebiyle de Orta Anadolu'daki birçok şehir ve yerleşim birimlerinin devletin merkeziyle irtibatını sağlayan bir kapı durumundaydı. Bu durumun idraki içerisinde olan işgalci devletlerin bilhassa İngilizler, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından hemen sonra Ankara'ya da askeri birlikler göndererek burada tam bir hakimiyet kurmak düşüncesinden hareketle çeşitli teşebbüslerde bulunduklarını anlatılanların yanı sıra vesikalar bize açıkça göstermektedir. İşte bu işgal olayının Ankara'da milli bir hareketin başlamasında önemli rolü olduğu inkar edilemez. Tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1918 yılı Aralık ayı içerisinde İngiliz birlikleri başta istasyon olmak üzere münasip buldukları yerlere asker yerleştirerek şehrin stratejik bakımdan önemli olan kısımlarını işgal etmişlerdir. Zira bu sıralarda Ankara'da kuvvetli bir Türk birliğinin bulunmadığı, olsa bile mevcudun az olması sebebiyle yetersiz kaldığı ve başka yerlerden asker sevki düşünüldüğü halde muvaffak olunamadığını şu yazı ile bize açıkça göstermektedir. Ordu Dairesi Ordu Şubesi'ne Numara 151 7-1-35-1919. Halen Ankara'ya hiçbir taraftan kuvvet celbi kabil değildir efendim. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 1. Şube Müdürü İmza. Dipnot 1. GATSEB-TİHA Dosya 24-A Klasör 495 Fihrist 4. Ali Fuat Cevesoy Paşa, İngiliz işgal birliklerinin bir tabur olduğunu belirtir. Dipnot 2. Ali Fuat Cevesoy, Büyük Önderi karşılarken Ulus, 29-12-1937. Bununla beraber Ankara'daki askeri güçlerini artırmak için İngilizlerin subay gönderdikleri ve asker mevcudunu çoğaltmak için de bazı teşebbüs ve çalışmaları olduğu görülmektedir. Ankara'dan 5. Kolordu Ahsa Asker, Asker Alma, Heyeti Reisi Ali Osman imzasıyla ilgili makama 19 Ocak 1919 tarih ve 2373 numaralı yazı ile Ankara'ya iki İngiliz subayının geldiği bildiriliyordu. Dipnot 3. GATSEB-TİHA Dosya 240, Klasör 61, Fihrist 8. Şehrin işgaline verilen önemi belirtmek bakımından şu yazışmalarda dikkat çekicidir. Dahiliye Nezareti, Hariciye Nezareti'ne 23 Şubat 335, 1919, tarih ve 170-10-267 sayılı şöyle bir yazı gönderir. Ankara'da bulunan İngiliz zabitanından bir akşin, kişi, hükümete gelerek vilayete 200 İngiliz askeri gönderileceği cihetle ikametleri için İhsar edilmesi hakkında merciden emir alındığını Ankara vilayetinden alınan 17 Şubat 335 tarihli telgrafnamede izbar kılınmış, yazı ile bildirilmiş olmakla beyanı malumat olunur. Olbap'ta Dipnot 4 GATSEB-TİHA Dosya 237 Klasör 60 Fihrist 37. Ankara'da ise işgalcilerin her istediklerine hemen boyun eğilmemekte ve belli bir mukavemet gösterilmektedir. O günlerde Ankara'da güçlü bir Türk askeri kuvvetinin olmadığına dikkat edilirse bu tepki ve mukavemetlerde halkında önemli tesiri olduğunu kabul etmek gerekir. Hariciye Nezareti'nden konuyla ilgili 26 Şubat 335 tarihli şu yazı Harbiye Nezareti'ne yazılır. Devletli Efendim Hazretleri İngiliz Fevkalade Komiserliğinden alınan mümza, imzalı bir takrirde Selanik'teki İngiliz Kuvayi Umumiye Kumandanlığı tarafından Ankara'ya gönderilen mümessillerince asker ikame edilmek üzere talep edilen boş bir kulüp ile sinema binalarının teslimine vali ve Memruni askeriye tarafından münamaat olunmakta, mani olunmakta olduğundan meskur binaların İngiliz zabitanına teslimi zımmında Ankara vilayetine telgrafla emir itası ve işin tehire mütehammil olmadığı ilave edilmektedir. Dipnot 5. GATSEB TİHA Dosya 240 Klasör 61 Fihrist 29. Daha sonraları durumu yerinde incelemek için gönderilen bir heyetin başkanı olan Subay 13.3.1335-1919 tarih ve 7 numaralı 20. Kolordu Komutanlığı'na gönderdiği raporda Kolordu'nun merkezi henüz Konya Ereğli'dedir. Konuyla ilgili şunları yazar. 4. 11 yük ve 1 binek otomobili dahi mevcut olup yük otomobillerinden ikisi muattaldır. Şoför ve benzin yoktur. 5. Sanayi takımlarında ve inşaatta erbab-ı sanayi çok noksandır. 6. Buradaki İngiliz kıtaatı mevcudu 150 kişiden ibaret olunduğu istihbar edilmiştir. Bu kadar mevcut tarafından cetvelde ve mülahazat hanelerinde meşruhat verilen, açıkça gösterilen, belirtilen bir pavyon, bir tabur kumandanlık dairesi, İtihat ve Terakki Kulübü, zabıtan lokantası, askeri sinemadan başka, istasyon civarında iki cesim, büyük binayı daha, gördükleri müsamahaya binaen işgal etmiş oldukları maruzdur efendim. Dipnot 6. GATSEB TİHA Dosya 5 Klasör 327 Fihrist 30. Ankara'da İngiliz askerlerinden başka bir Fransız askeri birliğinin bulunduğu komutanları Yüzbaşı Boizeon'un İttihat Terakki Kulübü'nü işgal ederek buraya Fransız bayrağı astırdığı askerlerin de binanın karşısındaki barakalara yerleştikleri bilinmektedir. Dipnot 7. Feridun Kandemir, Atatürk'e İzmir suikastinden ayrı 11 suikast İstanbul 1955 sayfa 3-4. Enver Behnan Şapolyo, Atatürk ve Seymen Alayı Ankara 1971 sayfa 9-11. Yalnız Fransız askeri birliğinin mevcudu İngilizler kadar kalabalık değildi. Zira Ankara için İngilizlerin durumu daha çok tehlike arz ediyordu. Ali Fuat Paşa'nın, Mustafa Kemal Paşa ve benim görüşüme göre Ankara her türlü teşkilata, birliğe ve hareket başlangıcına müsait stratejik bir mevkiydi.